Donanım Haberi'nin yeni bölümünden herkese merhaba, ben Ender Yıldız.
Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağ.
Yine donanım dünyasının kalbini tutan bir program hazırladık sizler için. Aynen. Güzel bir gündem değerlendireceğiz. Bayağı bir olay var. Özellikle Nvidia tarafında.
Ortalık karışık.
Ortalık çok karışık. Hiç sizleri bekletmeden konuya girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçen hafta Nvidia'nın GTX 970'teki bellek sıkıntısı, bellek farklı kullanımın detaylarını sizlere aktarmıştık. Nvidia tarafından da bazı cevaplar geldi, daha teknik açıklamalar yapıldı. Ve görünen o ki gerçekten 970 bildiğimiz 970 değilmiş. Hı hı. Ortaya çıkan teknik özellikler hatalı. 980 daha fazla yakın.
Şahin aslında.
Aynen, biraz fazla şişirilmiş bir kart. Ha şunu da söyleyeyim, 970 hala fiyat performans açısından
iyi bir kart.
İyi bir kart. Yeri değişmedi ama Nvidia'nın burada izlediği strateji bence yanlış. Çünkü gerçekten bazı bilgileri ortaya çıkana kadar gizlemeyi tercih etmişler. Bence bu da hoş bir durum değil.
Yani bana deseler ki Erdi'cim bütün donanım şirketleri şu anda müsait. Seni bir tanesinin başına getireceğiz. Hangisini seçeceğimi bilmezdim ama geçen hafta için konuşmak gerekirse herhalde seçmeyeceğim firma Nvidia olurdu. Çünkü birazdan başka bir aslında skandal belki değil, o boyutta değil ama yine sansasyonel bir Nvidia gelişmesi var. Yani şimdi bakıldığı zaman hani zaten geçen hafta biraz detaylı bir şekilde konuşuldu. Belki yine kısaca hatırlatırız birazdan ama Nvidia'nın bu konuyla ilgili yaptığı açıklama gerçekten tuhaf. Diyor ki bizim diyor GPU'yu tasarlayan mühendislik ekibimiz de diyor bu işin pazarlamasını yapan yine mühendislerden oluşan aslında büyük oranda teknik pazarlama ekibi arasında bir iletişim kopukluğu olmuş diyor.
Ve diyorlar ki bu mimari yapan adam zaten bir sene önce bu işi yaptı bitirdi önüne bakıyor şu anda diyor. Yani bir daha tekrar dönüp de o eski mimariyle uğraşmıyor.
Ben aynı fikirde değilim.
Ben de değilim.
Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani evet bir GPU'nun tasarımı bir sene önce bitebilir ama o kart, o GPU kullanan kart piyasaya çıkacağı güne kadar teknik pazarlama ekibi, onun hani zaman zaman sızdırılan prezentasyonlar, sunumlar var ya, onun üzerine çalışır. Kafa karıştıran bir nokta olduğu zaman tekrar o ekibe geri döner. Bunlar fikir beyan ederler ve ortaya herkesin anlayabileceği bir prezentasyon, sunum çıkar. Ve aynı zamanda okuyucularımızın, kullanıcıların bilmediği ama inceleme kartı, yani örnek kartların, doğrudan Nvidia'nın örnek kart yolladığı yayıncı kuruluşlara, bizlere gelen bir de inceleme rehberi diye bir kılavuz var. Bu bazen 30 sayfa, 40 sayfalık kalınlıkta da olabiliyor. Burada da daha teknik seviyede bu kartın detayları oluşur. Evet. Çünkü hani bugün gidiyorsun MSI'dan, Asus'tan GTX 970 alıyorsun. Diyor ki 4 GB RAM var, 256 bit bellek yolu var, Physics destekler, DirectX 11 destekler, bu kadar.
Evet.
Ama ROP sayısı, dock ünitesi sayısı, bellek band genişliği, pek çok konuyu biz o inceleme kılavuzunda buluyoruz. Evet. Emre de diyor ki işte ya diyor kusura bakmayın diyor, bizim orada bir iletişim kopukluğu temassızlığı olmuş diyor. Dolayısıyla diyor ortaya çıkan sonuçlar böyle bir durum söz konusu ve şunu da kabul ediyorlar. 4 ay boyunca da yani lansmandan bu yana geçen süre zarfında da bizimkiler ilgilenmemişler. Çocuklar orada kendilerine takılmışlar. Dolayısıyla biz bunu fark etmedik ama yani akıllara şöyle bir soru geliyor. Ben 970 gibi bir kartı tasarlayacağım. 980 zaten eş zamanlı lanse edilen kartlardı bunlar. Piyasaya çıkacak da o GPU'yu tasarlayan mühendis olarak ben incelemeler ne durumda?
Kim ne demiş bakmayacağım değil mi? Bir de yani iyi bir mimari yapmışsın. Enerji verimliliği konusunda şey başarılı bir çalışma yapmışsın.
Kötü bir kart değil.
Hani büyük ihtimalle övgü toplayacaksın yani. Onu bir parçası olacaksın. Girer okursun arkadaş. Yani 4 ay geçmiş şimdi. 2 hafta geçmiş olsa tamam hani bilgiler işte çıktı. Hı-hı. Yanlış olmuş. Daha farkında değiliz diyeceğim de 4 ay geçmiş üstünden. Ki bu mimari yani tasarlayan adamlardan hiçbiri mi gidip bir şey yapmadı? Bir inceleme açıp da bakmadı. Hı-hı. Ulan millet bizim kart için ne demiş, ne yazmış,
yani bir sonuçta okumamış. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şöyle bir durum söz konusu. Nvidia'nın ben söylediğinin haksız olduklarını düşünmüyorum. Arada bir iletişim kopuksuzluğu olduğu aşikar. Ama bunu telafi edebilmek için yaptığı açıklamaları da ben hiç samimi bulmuyorum. Neden dersen eğer şunu söylemek istiyorum öyle bakıldığı zaman. Ben sana buradaki...
Dağıttım buraları da.
Buraları dağıttım. Ben sana buradaki asıl tabloyu söyleyeyim. Öngördüğüm tablo bu. Doğru, yani gerçek olmayabilir. Arka planda başka şeyler olabilir. Daha karamsal bir tablo da olabilir. Aslında bizim düşündüğümüzden daha insancıl bir sorun da olabilir ama anladığım kadarıyla Nvidia şöyle bir şey diyor. Yani açıklamalarına bakıldığı zaman diyorlar ki ya işte biz Kepler'den Maxwell'e geçerken aslında çok acayip bir şey yaptık. Artık en sabit bileşenler bile Maxwell'de modüler bir yapıda.
Evet, her şeyi açıp kapayabiliyor.
Aynen, noktacık seviyesinde değiştirebiliyoruz diyorlar ve bunu teknik ekip, bir teknik pazarlama ekibi bilmiyordu diyor. Benim öngörüm de şu. Nvidia böyle bir tasarım ortaya koydu ama baktılar dediler ki ya şimdi biz 970'e 3.5 GB RAM, 1.5 MB L2 seviyesinde ön bellek koyduğumuzu anlatamayız ya. İnsanların kafası karışır.
Hatta yani şey de değil. Çünkü bellek veri yoluna bakıyorsun bir kısmı 224 bitlik versiyonu farklı frekans.
224 gigabit.
Evet 224 gigabit yok 224 bit 192 gigabit seviyesinde.
Ay evet öyle baktığınızdan öyle.
Son kalan bellek kontrolcüsü de tek başına kaldığı için yavrum 28 gigabit.
Aynen.
Hızla şey 500 megabaytlık bölümü adresleyebiliyor.
Yani toplamda bakıldığı zaman Nvidia'nın o ilk incelemelerde çıkan band genişliğine ulaşıyor ama alt segmentasyon olarak baktığın zaman.
Kendi yani komple 4 GB'ın hepsi o hızda değil.
Ya zaten şunu söylemek lazım. Bana gelen bazı sorular da oldu. Hani 3.5 GB diyoruz ya biz. Aslında teknik olarak kartta 4 GB RAM var. Yani malzemeden çalmamışlar.
Evet, hepsini de adresleyebiliyor. Ona dolu.
Aslında hepsini adresleyebiliyor. Uygulamaya göre adresleyebiliyor. Evet. Oyunların pek çoğu mesela adresleyemiyor onu bakıldığı zaman. Yani Nvidia diyor ki ben diyor 3.5 GB'lık RAM kısmını öncelik atadım diyor. Zaten diyor orası en yüksek hızlı bellek erişim noktası diyor. Uygulama onu kullandığı sürece sorun yok diyor. Ama diğer tarafı kullanmaya başladığı zaman ister istemez performansı yavaş yavaş aşağı çekmeye başlıyor ki zaten bir takım testler yapılmış durumda belli senaryolarda performansla hissedilir anlamda.
Kudacılar zaten hemen şey yapmış, ufak bir uygulama yazmışlar. Bütün kartın hani sıkıntısını ortaya dökmüşler.
Seceresini koyuyor ortaya zaten bakıldığı zaman. Hani zaten hani yapılan araştırmalarda da insanlar genelde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki 3.5 GB'ı gerekli dosyalarla doldurabilirsin ama sıkıntı gereksiz dosyalar dolduğu zaman ne olacak? Çünkü oyunlarda işte bu draw of distance dediğimiz görüş mesafesinin artması azalması senin ekran kartında kullanılabilir bellek miktarıyla doğrudan alakalı bir şey. Bellek zaten daha önce dosyalarla dolu olduğu zaman draw distance konusunda performans sıkıntısı yaşıyorsun. Çünkü onu cache'de tutamıyorsun, bellekte tutamıyorsun.
Bu sefer PC Express'ten işlemci belleğini atmaya çalışıyorsun.
Atmaca, onda da yine performans yavaş, kaybı, çok yavaş. Sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla biz bu kartı nasıl satalım demişler. Ya biz bu kartı GM 204 aynı keplerde olduğu gibi 970 hiçbir şeye dokunmadık. Sadece işte CUDA sayısı farklı. Satarız dediler ama işte
yemedi
yani
öyle.
Yalancının mumu yatsıya kadar çıkarsın. Kimse kusura bakmasın ama bu Nvidia gibi high level'da üst profildeki şirketlerin atlayabilecek unsurlar değil.
Bence
çünkü buradan şey demiyorsun ya. Hani vakti zamanı yıllar önce hatırlayanlar bilirler. Intel'in şöyle bir hilesi söz konusuydu. Hani 1333 MHz frontside bus'daydık ama aslında anakartları da 1334'le çalıştırıyordu. Frekans 1 MHz, 2 MHz oynuyordu ama
testlerde bir kran, barın diğerinin önüne geçmesine.
Tabii kran kran o mücadelenin olduğu zaman da seni bir tık öne geçirebiliyordu. Hı. Dolayısıyla burada da ben sana söyleyeyim durum bundan ibaret. İşin ilginç tarafı artık modern yazılımlar aslında bunları gösterebiliyor. İşte GPU Z'de bile 3.5 GB RAM kullanılabilir olduğu görülmüş durumda. Dolayısıyla ben Nvidia'nın yerinde olsam biz hata yaptık arkadaşlar. Bu hakikaten bizim hatamızdı. Tüm okuyucuların özür diliyorum çünkü şöyle bir durum söz konusu. Sen bunu 4 GB RAM'li bir ekran kartı olarak satıyorsun. Tüketici şu anda seni dava edebilir.
Evet zaten.
Bana vaat ettiğinden farklı bir kart satmışsın diyebilir. İadeler de söz konusu.
Nvidia'nın forumlarında bayağı bir hararetli bir tartışma geçiyor. Orada bir tane Nvidia mühendisi de yani Santa Clara'da çalışan bir direkt Nvidia'nın içindeki biri de demiş ki ya evet biz burada hata yaptık. Bunu düzelteceğiz. Kartı geri iade etmek isteyen de edebilir. Edemiyorsa da sıkıntı yaşıyorsa da biz de iletişim halinde kursun da bu çok...
Ya kusura bakma da şimdi
bir de sürücüyle çok... de düzelteceklermiş
yok,
yani.
Yok şimdi onu...
Sürücüyle gizlerler. Nvidia'da takılan o işi becerir.
Sürücüyle bazı şeyleri açıp kapadıklarını birazdan zaten daha detaylı konuşuruz. Ben Nvidia'nın yerinde olsam bu konuda arkadaşlar getirin katla hepinize 980 veriyorum derim yani. Hani
ya
büyük,
o tabii...
büyük şirket böyle oluyor kusura bakma yani. Hani
onu yapsalar yıkarlar ortada. 970'leri toplayacaklar milletten daha uygun fiyata. 50 dolar 100 dolar uygun
buna. Çünkü burada hani... Yani şöyle bir durum söz konusu. Hani çok fazla böyle ajitasyona getirmeye gerek yok ama hepimiz biliyoruz. Hakikaten para biriktirip babasından da bütçeyi tamamlayabilmek için ders çalışıp takdir alıp baba hadi bana bu oyun makinesini toplayalım deyip içine 970 koyan insanlar
tabii,
da var. Yani.
Tabii.
Sen burada bir şekilde insanların hiçbir günahı olmadan kendin içeride
kasıtlı bile yani, olmasa bile yani kasıtlı bir art niyetli olmasa bile diyoruz tırnak içinde.
Bu,
hani orada da Nvidia olduğunda pek de hani
yani ben sana bir şey söyleyeyim. Bu şey değil yani. Bu hani nasıl diyeyim sana? Çok ufak bir teknik hata olur. Hani zamanında biz AMD'yi yerden yere vurduk. Neden? TLB cache'de işlemci çok basit bir hata var. Bu bak o görmezden gelinebilecek bir şey aslında. Çünkü belli iş yüklerinde ortaya çıkabilen bir sorundu. Çok uzun süreli kullanımlar esasında ama burada bir şey de yok. Yani sorun da yok. Çip böyle tasarlanmış. Evet. Diyorsun ki teknik pazarlama ekibi bu
zaten baştan
değil.
Böyle anlasınlar hiçbir sıkıntı da yok.
E tabii canım yani.
Bütün yaygar ondan korktu.
Pazarlarken desen ki benim kartım 4 GB var ama 3.5 GB'da senin otobanında o otobana girdiğin zaman kullanılan araç 200 km hızla gidiyor. Ama diğerine girdiğin zaman orası biraz çakıllı yol. Oraya girdiğin zaman 30 km hızla gidiyorsun gibi bir durum söz konusu. Ama işte yani kötü niyet aramak isteme. Ama yani bu atlanabilecek, hani tasarım sürecinde gözden gelinebilecek şirket içerisinde. Yani bakmasan şirket zaman zaman şirket içerisinde ben bu adamların bu mühendisinin neler konuştuğunu da biliyorum. Nelerle ne dalgalar geçiyor? Oh, Medya'nın ekran kartına bak yanıyormuş, tutuşuyormuş da bunları kendi aralarında konuşacaklar.
Dalga dedin aklıma şey geldi. Bir tane arkadaşlar viral video dolaşıyor YouTube'da.
Fiyasko.
Fiyasko. Evet. Nvidia mühendisiyle işte 970 muhabbetine röportaj yaptık diye başlık atmışlar. Fake tabii ki. Bir tane büyük ihtimalle Güney Amerika'da bir televizyon anlatın programında şey dublaj yapıyor. Yani altyazı giydirmişler ama bu kadar komik olamaz.
Çok
yani.
Komik yani. Ben onu 10 kere izledim. Her izlediğimde de gülüyorum. Ofiste de sık sık izliyoruz. Ben o adama gerçekten ne konuşuyor merak ediyorum. Bir adam geldi bir şey anlatıyor niye o kadar gülüyor
değil mi? Kendi kendine böyle kaptırmış fena bir şekilde.
Yani günün sonunda şöyle bir şey var. Tabii buradan şeye de AMD'ye de geliriz birazdan. Hani sonucunda son dönemi bence en talihsiz olaylarından birisidir silikon teknolojilerinde.
Nvidia'nın kesinlikle 970 müşterilerinin gönlünü bir şekilde alması lazım.
Yani 980'lerle değiştirmek gibi çok bu çok iddialı bir beklenti olur ama en azından bu arkadaşlara
oyun
var.
Yeni
güncel birden fazla oyun var yani.
2 tane var, 3 tane.
Yeri geldiği zaman dünyanın en büyük ekran kartı üreticisiyim diyorsan eğer o büyüklüğün sorumluluğunu da yerine getireceksin.
Aynen.
Bunu kim yaparsa suçludur arkadaş. AMD yaparsa AMD suçludur. Bugün S3 yok, S3 olsaydı S3 üstü derdim. Yani dolayısıyla çok talihsiz bir şeydir bu. Hani dünyanın en iyi mobil işlemcisini yapıyorum. En iyi işte workstation serisi, iş istasyonu, grafik kart. Ki düşünsene bunun Quadro'da olduğunu ben öngöremiyorum ya.
Aynen.
Sen Boeing'e yeni yolcu çantası almak için 4 GB RAM'de ekran kartı soruyorsun. O 3,5 GB. Oğlum var ya, ben sana söyleyeyim. Mahkemelerde ağlarsın ya.
Bayağı Nvidia'nın başına iş açabilecek.
Umarım 970 kullanıcının tam... Bir de üzüldüğüm noktayı buradan paylaşmak istiyorum. Yabancı siteleri okuyorum. Diyor ki adam. Ya diyor, biz bunu yazmak istedik. Nvidia'nın başkan yardımcısı bize ulaştı, detayları anlattı. Adama...
Muhatap buluyorsun karşında.
Muhatap buluyor. Adama başkan yardımcısı ulaşıyor. Bir şey yapıyor. Türkiye'de sample bulamıyorsun ya. Şirket sana seninle temasa geçmiyor.
Maalesef yönetim konusu.
Vizyon farkı. Bir şirket vizyoner olabilir ama o vizyonerlik şirketin tüm alt kademelerini, tüm ülke ofislerini de bence işlemek zorunda.
Katılıyorum kesinlikle.
Böyle bir sorun var. Bu da benim yorumum olsun.
Nvidia tarafıyla devam edeceğiz. Nvidia'nın başı yani ağrımaya devam ediyor arkadaşlar. Asus'un bir dizüstü bilgisayarında farklı bir problemden dolayı kullanıcılardan biri teknik destekle irtibat haline geçiyorlar. Ve yeni bir sürücü tahsis ediyorlar kendisine. Al bu sürücüyü kur. Sıkıntı artık problem ne varsa kalkacak demişler. Adam sürücüyü bir koruyor. Aşağıda öyle G-Sync destekli monitör bulundu diye karşısına
ya
bir anda.
Sürücü iPhone sürücü. Evet. Dolayısıyla yani ben orada yani ya sürücüyü veren hatalı Asus'un teknik elemanı ya da bir şekilde zaten sızdırmak amacıyla yapılmış bir çalışma oldu. Gerçek.
Hani haberin önemli olan kısmı aslında sürücü falan değil. Nvidia'nın hani o iddiaları G-Sync için ekstra model falan. Vesaire model demişim. Arada bir board olacak, baskı devresi falan. Ama dizüstünde hiçbir şey yokken Embedded DisplayPort bağlantısı üzerinden G-Sync desteğini aktif hale getirmişler. AMD'nin dediğine geldi olay.
Tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. O Asus'un dizüstü bilgisayarı bu arada 2015 model yanlış bilmiyorsam yeni model.
Yeni model evet.
Onu önce söyleyelim. Şimdi G-Sync. Yani Nvidia'nın geçen sene en çok böyle vurguladığı teknolojilerden birisi oldu. Nedir? Aslında bakıldığı zaman çıkış noktası bence güzel bir nokta. Çünkü bilgisayar oyunculuğunun kronik sorunlarının evet. Başında gelen bir olay vardı. Görüntünün yırtılması, titreme ya da akıcılık sorunları gibi değil mi? Neden kaynaklanıyordu bu sorun? Benim bir monitörüm var. Bir ekran kartım var. Bu monitör 60 Hz. Yani saniyede aslında 60 defa kendini yeniliyor. Evet. Diğer taraftan da ekran kartı sürekli frame oluşturuyor. Gücü yettiği kadar. Bu performans 60 olabilir, 70 olabilir, 200 olabilir. Yani bu kullandığın uygulamaya ve ekran kartının gücüne göre değişiklik gösteriyor. Sıkıntı neydi? Monitör bir görüntüyü tazelerken ekran kartı başka bir görüntü oluşturuyor. Daha sonra dolayısıyla üst üste görüntüler bindiği için...
Ekrandaki karenin birisi önceki kareden, kalanını bir sonraki kareden. Kareden
saçma sapan görüntüler.
Arada böyle bir yırtık
oluşturabiliyordu. Bunu çözmenin aslında yıllardır bir yöntemi var. V-Sync'i açıyorsun.
Evet. Tüm kontrolü kilitliyorsun.
Tüm kontrol GPU'nun eline geçiyor ama bu sefer de akıcılık sorunları ortaya çıkıyor. Yani bir sorundan kurtuluyordun ama başka bir sorun daha fazla ön plana çıkıyor.
V-Sync'in zaten en büyük sıkıntısı kare saniye değeri 60'ın altına düşünce. Yani aynen orada öyle. Sabit bir değeri olmadığı için 60'ın altına düşünce otomatik olarak kendini bu sefer daha düşük bir frame'e kilitliyor.
Aynen.
Ve oradaki sert düşüşü direkt hissediyorsun. Yoksa aslında teorik olarak 60'a kilitlese 60 Hz monitör için herhangi bir
sorun
sıkıntı
yok. Sağlıklı çalışması gerekiyor. Ama lag sorunu var orada. Yani o da atlamaması gereken konulardan bir tanesiydi ve isterseniz performansa da olumsuz anlamda etkileyen bir konuydu. Yani V-Sync'i açtığın zaman direkt performans kaybı yaşayabiliyordun. Nvidia ne dedi? Ben bunu çözüyorum. Ne yapıyorum? Artık diyor ki tüm monitörün içerisindeki kontrolcüyü benim kendi koyduğum bir modülün içerisinde. Bu modülde aslında bir kart gibi düşünelim. Evet. İçerisinde belli kendi işlemcisi olan bir...
ASIC board.
Yine karmaşık
yapı. İşlemcisi falan olan bir değil.
Bayağı bildiğim sistem arasında sistem. Çalışan. Dolayısıyla donanımsal anlamda biz bu sorunu çözdük dediler. Hakikaten çözdüler yani. Muazzam
ya, mevcut standartlarda hakikaten G-Sync doğru bir teknolojiydi. Yani adamlar orada zorla kendi kafalarından göre şey yapmadılar. Çünkü mevcut bu monitörlerin içerisindeki scaler dediğimiz çipler böyle bir şeyi desteklemiyordu.
Desteklemiyordu aynen.
Bir de elinde HDMI var. HDMI üzerinden böyle bir sinyalizasyon da yok. Adam ne yaptı? HDMI'deki boş bir sinyal kanallarından birini bu iş için kullandı.
Aynen öyle.
Yani orada bir ters mühendislik yaptılar. Farklı bir şey yaptı.
Bakarsan bağlanan bir şeyi biraz modifiye
durumuna göre uydurarak aynen, kullandılar.
Çünkü buradaki olay neydi abi? Hani sonucunda değişkenliği kontrol edebilmen gerekiyor çünkü. Sonucunda tazeleme hızı var. Bir tarafta oluşturduğun görüntü sayısı var. Bunların senkronum şekilde çalışması gerekiyordu en nihayetinde. Bunu donanımsal olarak yaptıklarını söylediler. Ortaya 3000-5000 liralık monitörler çıktı.
Ve çok iddialı konuştular. İşte bunlar bu şekilde olur. Başka şekilde olmaz.
Aynen.
Yani şimdi desene şu andaki mevcut monitörlerle ancak bu şekilde olabiliyor. İleride değişebilir diye bir açıklama yaparsın, çıkarsın işin içinden. Çok keskin hatlarla işte board lazım, board kullanmazsan aynı performansı alamazsın.
Kart lazım, minimum 650 TL kullanacaksın.
Bir sürü ıvır zıvır şey koydular, insanları ürküttüler. Fiyatları da pahalıydı.
Ya ben merak ediyorum, burada bu GPU'ları ve bu sistemi tasarlayan mühendislerle teknik pazarlama bayağı koordine çalışmıştır.
Herhalde
burada bir yanlış anlama oldu, burada sıkıntı oluşmadı nedense. Sonra ne oldu? İşte başta Asus olmak üzere birkaç firma, ViewSonic gibi firmalar G-Sync destekli monitörlerini çıkardılar. İşte uyumlu ekran kartına sahip olanlar bunu kullandı. Kullananların ortaya var ulaştığı sonuçta şu oldu, muazzam bir oyun deneyimi. Evet. Bunda zaten herkes en fikir. Bunda
onda bir sıkıntı yok.
Bir durum söz konusu değil. Ardından AMD ne dedi? Ya modül falan boş verin arkadaşlar. Biz uygun fiyata FreeSync diye bir şey geliştirdik. Tek olay yeni nesilde bir DisplayPort arayüzünde bu monitörün sahip olması. Olay bundan ibaret.
Adamlar zaten variable dediğimiz değişken yenileme hızını koymuşlar. O standart, o desteği, sinyalizasyonu koymuşlar. Dizüstülerde bu işin daha kolay olmasının sebebi de bildiğimiz orada DisplayPort'un değil Embedded DisplayPort versiyonunu kullanılması. Bir de farklı bir port da var biliyorsun. LDVS miydi adı tam?
LVDS galiba.
Öyle bir şey. O da farklı sinyalizasyonlara şey yapıyor. Çünkü notebook paralellerine böyle bir özellik varmış. Daha düşük güçlü kesin diye.
Sistem zaten, yapısı gereği böyle bir şey yapman
evet,
lazım.
Evet, böyle bir şey zaten destekli. O yüzden zaten ilk dizüstülerde gördük. AMD'de biliyorsun ilk dizüstünde tanıtmıştı. Toshiba'ydı hatta galiba cihaz yanlış hatırlamıyorsam. Ama ne oldu? O çipler gelişti. Yeni normal panellerin içine de gömüldü. DisplayPort'ta hayatımıza girdikten sonra zaten bu iş ortadan kalkmış oldu. AMD'nin dediğine geldik.
Yani sonucunda şöyle bir durum söz konusu. Bu iş modülsüz de yapılıyor. Evet. Yani donanım olmadan da özel bu işte dedikçe bir donanım olmadan da
yeni teknolojiyle, yeni panelle,
ekran kartıyla monitörü kendi arasında senkronize edip haberleşiyle yırtılmanın olmadığı, titreşimin olmadığı, hatta akıcılık sorunlarının olmadığı görüntüleri elde edebilmek mümkün. Ha burada şöyle bir şey var. Bu deneyimi iyi yaşamak için gerçekten de orta üst düzey donanımlara ihtiyaç var.
Tabii ki.
O kesin olan bir şey ama vay efendim bu modül bu monitörde olmadan sen bu deneyimi yaşayamazsın gibi durumlar söz konusu değil. Sonuçta o monitörleri biliyorsun. Ya G-Sync monitörler ne kadar pahalı diye
görüyoruz. Tabii canım çok pahalı. Hala pahalı. Biraz daha
uygunlaştı tabii. Ama hala mesela benim alabileceğim düzeyde değil.
Değil.
Ama FreeSync'le başlayan ve şu sıralar işte Asus'un Nvidia teknolojide dizüstü bilgisayarın ortaya çıkan durum gösteriyor ki bu olay sürücüleri çözülebiliyor. İşte PC First sitesi bunun testlerini yapmış. Önce dizüstü bilgisayarı parçalamışlar acaba bizim bilmediğimiz bir G-Sync modülü mü var diye. Olmadı anlaşılmış. Sürücüyü kurmuşlar. Ya şöyle bir durum söz konusu. Donanımdaki kadar deneyim vermiyor.
Evet, zaten Nvidia da bunlarla konuşmuşlar ya böyle bir şey ortaya çıkınca. Sürücüyü falan da kaldırmışlar sonra internetten.
Var hala bir yerler.
Ya bulursun tabii. Bu alfa aşamasında bir test örneği zaten bu sürücünün sızmaması gerekiyordu falan. Biz ileride bu konuda bir açıklama yapacağız işte modülün gerekli olup olmaması konusunda.
Şey kabul ediyorlar ama evet çalışıyor ve G-Sync mobile gelecek. Aha. Bunu zaten söylüyorlar. Tabii. Ve zaten alfa sürücü olduğu için bu sürücü olgunlaştıkça bu deneyim daha da artar. Tabii muhakkak. Ki hiçbir zaman bir donanımın sağladığı ekstra bir avantajı yazılım gibi veremeyebilirsin ama sonucunda bu Nvidia'nın standartları çerçevesinde olabilecek bir şey. Zaten AMD en başından beri bu işin yeni nesil DisplayPort arayüzüyle. Ki biliyorsun firmware güncellemesi de bazı monitörlerin de
olabileceğini söylediler.
Söyleniyor zaten bakıldığı zaman. Hani en nihayetinde o fiyasko videosunda adam diyor ya diyor biz 3.5 GB sattık. Bu Titan'ı niye insanlar alıyor anlamıyorum diye bir yorum var. Yani sonucunda artık G-Sync monitörlerin de çok gereksiz şekilde pahalı monitörler oldu. Ortaya çıktı.
Evet. Gerçekten hani daha uygun bedava bir alternatif varken hani %1, %5 farklı olsun ben yine lazım.
970'lerden sonra acaba diyorum bu G-Sync monitör alanlar da Nvidia'nın kapısını çalacaklar mı? Ya bu sürücüsü de çalışıyormuş. Şimdi ben bunu 3000 lira verdim ama 1000 lira veren 1000 liralık monitörde çalışıyorsa ne olacak aradaki fark?
İşte orada büyük ihtimalle şey bilecek. Onlar yeni monitör. Biz bunları çıkardığımızda
bak, o teknoloji yok. Bak 980 burada verilir o adamlara.
Olabilir.
Öyle bir durum söz konusu olabilir ama dediğim gibi ben geçen hafta bir şirketin yöneticisi olmak istemezdim. O da Nvidia. Yani çünkü bunlar şey değil ya, yenilir yutulur cinsten olaylar
tabii
değil yani. İki tane çok, bir tane çok büyük bir teknik hata söz konusu, iyi niyetli ya da kötü niyetli. Bir tane de yediğini yuttum bir durum söz konusu. Modülsüz çalışmaz deyip
ondan sonra
sürücüyle çalıştığını kabul ettiğim bir durum.
Gerçekten öyle. AMD de zaten bu boşluğu iyi değerlendirip her tarafta biliyorsun 290-290X reklamları, işte bizimki 4 GB ama harbi 4 GB.
Ya 4 GB 4 GB'dir diyor yani.
Evet, adam gibi 4 GB'dir yazmışlar.
Delikanlı işte, 4 GB.
512 bit bellek veriyorlar falan. Oradan bayağı bir yürümeye çalışacaklar. Fiyat indirimleri konusunda da ciddi planları var. Hani 290'ların 220-230 dolara 290X lerinde mail and rebate ile beraber yani o sonradan geri yapılan geri ödemeyle beraber 270-280 dolar seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz. Ya ben sana söyleyeyim
eski usul aksiyon filmleri gibi yemin ederim hani baktığınız zaman AMD şey diyor yani hiç lafı dolaylı yoldan şey yapmadan sanal şeylere girmeden ben de arkadaş benim ekran kartımda 4 GB RAM var ve 512 bitle bağlanıyor ve fiyatı da 280 dolar diyor yani istersen alma.
Ya ben şunu düşünüyorum bu kartlar ilk çıktığında biliyorsun 292 resmi fiyatı 550 dolardı.
Evet. Yarı yarıya neredeyse
düşüyor. AMD şimdi bu paraya satıyor bunu. Para kazanabiliyorlar mı acaba?
Şimdi sıkıntılı durum da orada. Yani şimdi bir şeyi uygun fiyata satabilirsin tamam hani bakalım. Para kazanmadın ya para kazanmayabilirsin. 100 dolar yerine 5 dolar kazanmak isteyebilirsin. Şimdi tüketici olarak ben en uygun fiyatı almak istiyorum ama uzun vadeli düşündüğün zaman bu adam rakibinden nasıl para kazandığı zaman ne olacak? Mühendislik kafasıyla olayı değerlendirdiğin zaman Ar-Ge'ye daha az para harcayacak.
Ki yani Ar-Ge teknoloji silikon endüstrisinin
olmazsa olmaz yani kalbi, en önemli kalemi yani oraya ne kadar para yatırırsan o kadar ekmek köfte alıyorsun aynen yani öyle. Bakıldığı zaman. Hani tabii oradan şeye geliyorum hani herkesi de kendi içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bu fiyasko videosunda adam diyor ya Ya diyor biz 3.5 GB tam sattığımız ortaya çıktı. Adam gelmiş kartı iade edecekmiş. AMD ekran kartı yazmış. Ya diyor onunla diyor Afrika'da bir kasabanın bir ay boyunca elektriğini verirsin diyor.
Her yerde geçiriyor yani. Güzel bir fan
çalışması. Güzel bir çalışma olmuş o da. Neyse konumuza devam edelim istersen.
Evet bir anakart haberiyle devam ediyoruz. MSI'nin biliyorsun USB 3.1 tarafında en aktif anakart üreticilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.
Şu an tek aktif hatlar değil mi?
Evet.
Somut seviyeli tek anakart.
Z97 Gaming 6'ydı. Haberini konuşmuştuk zaten donanım haberde. 3.1 C tipli sokete sahipti. Burada şimdi X99S tarafında da yine USB 3.1 portunu görüyoruz AS Media kontrolcüsü. Ama o alıştığımız ufak Type-C portu değil. Büyük. Klasik USB girişinden yapılacak. USB 10'la 3.1 ile beraber ne geliyordu onu da anlatalım. 10 GB veri aktarımızı.
Ya 10 GB dedin de bugün 1.2 GB falan yapıyor.
Tabii teorisi o. Testlerini gördüm ben arkadaşlar. Hani test edilmek için artık iki tane SATA 6 SSD'leri RAID yapmak zorunda kalmışlar. Evet, o hızlara ulaşabilmesi için. 850-900 MB'ları görebiliyorsun. Artık USB'den ne bağlasak.
Yani USB 3.1 5 GB bir harici diskinin olduğunu düşün. Ne de olsa kopyalarsın ya.
Tabii. Ha, sistemi kur üstünden çalıştır yani.
Aslında şaka maka öyle
yapılmayacak.
Yani, hatta şey ya harici disk oyun oyna. Evet. Yani, değil mi?
Tabii canım her şeyi yaparsın.
Yani acayip bir noktaya doğru gidiyoruz abi. Bu USB 3.1'i o açıdan heyecanlandım ben de açıkçası. Tabii bu eski tip Type-C formunda olmadığı için telefon şarj etmek isteyenler
biraz
sıkıntı yaşayacaklar ama destekten donanımlar çıkıp bunlarla yüksek veri transfer hızından istifade edip sistemin genel performansını arttırmak isteyenler için bence güzel bir şey. Sonucunda MSI'nin bu işe böylesine destek vermesi güzel.
Takdir edilirse çünkü biliyorsun bu şeyler çıktığında hep standartlar 1-2 sene ortada görünmüyor. Biri alıp da hani kendi ürünlerine uygulayana kadar doğru düzgün göremiyorduk. MSI burada elini çabuk.
Ben sana daha tuhaf bir şey söyleyeyim. Şimdi az önce ne söyledim? Şimdi USB 3.1 şu anda chipset seviyesinde doğal destek verilen bir teknoloji değil. AS Media dedin. AS Media Asus'un bir iştirakidir. Şu an Asus'un anakartlarında yok mu? MSI'de var.
MSI'de var değil mi? Güzel bir yere dikkat çektin.
Ya bu hani belki şöyle bir şey olabilir. Bu tür teknolojilerde genelde sıkıntı yaşadığımız şey ne oluyor? Yaygınlaştıkça ilk nesil firmware'lerde bazı sıkıntıların olduğu anlaşılıyor. Sonuçta bu bir risk.
Tabii.
Bunun pazarlamasını yaparak öne de geçebilirsin ama ileriye dönük olarak hata çıkma riskinde beraberinde üzerine olacak. Belki diğer firmalar bunu üstlenmek istemeyebilir ama sonucunda henüz çok fazla donanım olmadığı
için. Ortada cihaz yok yani.
Bir avantajdır bu. 10 tane USB 3 vereceğine 9 tane var. Bir tane USB 3.1'in olsun değil mi? Farklı kim dolduruyor olsun ki zaten hepsini?
Tabii. Gerçekten bir şeylere önce başlama adına güzel bir adım olmuş.
Aynen öyle.
İşlemci tarafıyla devam etmek istiyorum. Intel'in yine bir Skylake ile ilgili yol haritası sızdırıldı. Üçüncü çeyrekte Skylake'in yeni 4 çekirdekli masaüstü versiyonlarını görmeye başlayacağız. Benim en çok dikkatimi çeken şey burada 4 threadli yani 4 çekirdekli versiyonun 65 Watt'a çekilmesi TDP seviyesini. Yani biz neyle görmüştük? 95'ti sonra evet. 77 yaptılar ve 65'e çektiler. Yani Intel demek oluyor ki büyük ihtimalle bu nanometre avantajını işlemcide kullanıp TDP değerlerini üst seviyede bile ciddi anlamda düşürecek.
14 nanometre yani 22'den 14'e düşüyorsun. Ya aynı performans seviyesini bunu aşağı çekeceksin ya da yine 77 watt vereceksin ama performansı 77 wattlık örneğin afaki konuştuğum 4770K'ya göre 120 daha yukarıda olacak. Yani sonucunda Intel bunu kontrol edebilecek yegane firmaların başına geliyoruz zaten.
Anladığım kadarıyla şey yapıyorlar. Onlar bu ekstra performans noktasını kullanıcıya bırakmış durumdalar. Biz enerji tüketimini düşünelim de overclock yapmak isteyen alır zaten yapar.
Yani şimdi
o moddalar benim
orada şöyle bir durum söz konusu. Yani şimdi bakıldığı zaman biliyorsun en son biz Haziran ayında Haziran'da bir süreçte gördük. 4790 ve 4790K gibi işlemciler piyasaya çıktı. Bunlar daha çok overclock yeteneklerinin ön plana çıkartıldığı işlemlerdi. Yoksa atla deve fark yok.
4770K'ya
kıyaslandığı zaman. Ve sonrasında anlaşıldı ki Intel şunu söylüyordu. Biz yaklaşık bir sene boyunca önümüzdeki senenin sonlarına doğru belki bu seriyi güncelleyeceğiz diyorlar. Çünkü şu an bahsettiğimiz Skylake serisi işlemciler 47 serisi, 4770 serisinin yerini alacak işlemciler. Evet. Haswell Extreme Edition serisi o 50.000 serisi işlemcilerine yerine geçecek modeller değil bunlar. Yani sonucunda şöyle bir durum söz konusu. 14 nanometre dedik. Şimdi burada bakıldığı zaman toplam TDP'yi aşağı çekmenin şöyle de güzellikleri var. En nihayetinde bu işlemciler artık daha güçlü bir GPU var. Daha tek son 2 destekleyen, daha kaslı, işlem uygulayıcılarının sayısının daha fazla arttı. Ünitelerin daha fazla arttı.
Biliyorsun L4 cache'nin 128 MB'lık dahil edileceği.
Ondan muhtemelen BJ formatındaki anakartta gömülürlerde olur diye düşünüyorum ben.
Soketli de olacak diyorlar. Çok enteresan. Şimdi öyle bir şey Iris Pro'lu soketli bir şey olursa hakikaten çok değişik olur. Belki bir de L4'ü pardon lafını kestim. Intel'in en büyük şeyi pazarlama stratejisi işlemciye de açık olmasıydı ama biliyorsun Iris Pro'lu sistemlerde onun pek bir faydasını göremedik. Aynen. Anca birkaç sentetik uygulamada şey yaptık ama 128 MB L4 cache demek birçok uygulamada inanılmaz bir performans patlaması demek.
Yani sonuçta şöyle bir durum söz konusu. Her jenerasyonu pazarı gözlemleyip bunun kararını kendi içine veriyorlardır. Yani artık biz discrete grafik dediğimiz olayda daha rekabetli olduğumuzu düşünüp dolayısıyla biz bunu artık masa üstünde harici bir işlemci formatında da yani adam alıp marketten alıp gidip anakartına takabileceği formatta da vermek istiyor şeklinde kararı belki bu jenerasyonda alabilirler. Onu bilmiyorum ama bana sanki BGA formatına yani anakarta gömülü işlemcilere daha yatkınmış gibi geliyor. Sonucunda o çünkü 128 MB cache load dediğin watt değerlerini yakalayamazlar muhtemelen.
Yakaladılarsa o zaman çıldır hayır, çıldır.
Çok bambaşka bir noktaya gider. Ama şöyle bir durum söz konusu. En nihayetinde bu işlemciler hem enerji verimini yükseltip zaten hiçbir şey yapmasan bile aynı frekansta döngü başına performans arttıran yeni bir mimariye geçiş yapmış
olacaklar. Ki Skylake burada şey olacak. Altını çizmek gerekiyor. O alıştığımız işte Sandbridge'den bu yana gelen revizyonlara kıyasla daha fazla şey içerecek.
Tabii çok daha fazla yenilik var. İşte DDR4 DSL'ye geliyor. Hı-hı. Thunderbolt 3.0, PCI Express 4.0 vesaire vesaire. Pek çok yenilik var. İşte AVX 512 bin komu setine geçiş yapılacak. Matematiksel hesaplamalarda ve bilimsel araştırmalarda biz bunun çok güzel varyasyonlarını bile görebiliriz ki
zaten. İyi bir sıçrama gelebilir Intel'den performans.
Valla ben hani geçen sene IDF'e gittiğimde zaten bu jenerasyona çok büyük yatırım yaptık. Bu çok büyük dönüşümlerin başlangıcı olacak.
O zamandan tabii onlar örnekleri test etmeye başlamıştı.
Ya ben işte geçen sene IDF'te Eylül ayında Skylake tabanlı işlemciye sahip bir dizüstü bilgisayarda 3D Max çalıştırıyorlardı.
Yani
zaten laboratuvar ortamında pek çok
adamlar yapmış hazır ya.
Aynen hazır. Şu an şeyi bekliyorlar aslında. Pazara evet, bakıyorlar. Hani ülkeleri alıyorlar. Bir rapor geliyor önlerine. Stoklarda ne kadar işlemci var değil mi? Hani
zaten ne yapsak çıkarsak mı pampa diyorlar mıdır?
Yani evet oradan kırmızı yediye basayım diye kendi aralarında konuşuyorlar.
Launch yazıyordur üstünde.
Aynen öyle şey var tabii şimdi. Biz hala 14 nanometre Broadwell işlemciyi görmedik.
i3,
i5 ve i7 serisi. Daha onlar bir girecek markette. Bunlar yaygınlaşacak. Dolayısıyla biz belki Hazel Refresh serisi işlemcilerin bir 14 nanometre Broadwell versiyonlarını göreceğiz. Dolayısıyla ben Skylake'in piyasaya girip yaygınlaşmasını yine ikinci yarıdan önce öngörmüyorum açıkçası.
Zaten chipset de 100 serisine geçecek biliyorsun.
170'ler, H170'ler, Z170'ler
ve olacak. Ve şey olacak, soket de değişiyor. 1151 olacak.
1151 oluyor.
Yani, o da sarsın uymasın diye yapmışlardır ben sana diyeyim.
Ya böyle tuhaf tuhaf işte evet. Şey oyunları akıldığı zaman ama şöyle bir durum söz konusu. Bu işlemciler piyasaya çıkacaklar. 2016'nın sonunda da AMD Zen mimarisini duyuracak. Hı hı. O da 14 nanometre. Yine onda da özellikle thread mantığını değiştiriyorlar. Yine Intel tarzı Hyperthread'e evet. Yakın bir mantığa geçecekler. Evet. Cluster style'a diye yabancıların telaffuz ettiği mantığa geçecekler. Dolayısıyla ama tabii AMD'nin o dönemlerinde de Intel IDF'de laboratuvar ortamında biz 10 nanometreye test ediyoruz diye boyunu gösterecek. Tuhaf bir yere doğru gidiyoruz ama Skylake benim heyecanla beklediğim jenerasyon. Evet. Henüz Broadwell'i göremedik. Onu da merak ediyoruz. Ultrabook'larda Core M'yi henüz göremedik. Yani test cihazları en azından bize gelmedi ama.
Tahmin edebiliyoruz 3 aşağı 5 yukarı Haswell'den yola çıkarak. Hani kafanda bir performans şeyi oluşuyor değil mi Broadwell
düşündüğünde? Biz ne diyorduk? İşte 2500K, 2600K işlemcim varsa 47-70K'ya geçme. Evet. Herhalde muhtemelen Skylake'le birlikte tamam arkadaşlar. Artık sen paranın zamanı geleceğiz döneme geçiyoruz gibi.
Çünkü DDR4 de çıkacak o zaman. DDR4 bir platforma geçersin. Artık çünkü ondan sonra
yaygınlaşacak
yani. Skylake'le beraber o bellekleri de belki bir sonraki platformları kullanabileceksin.
Aynen öyle.
Yani DDR4
artık. Ecem bir gelişme
evet. Muhtemelen. DDR4 dedik bir de DDR4 haberiyle devam edelim.
Klasik haber, rekor haberi.
Rekor haberi bu aralar sık koyuyoruz çünkü sık duymaya başladık. Bu sefer de Kingston tarafından geldi bir DDR4 haberi. HyperX serisi belleklerin 3333 MHz versiyonuyla 4351 MHz'e ulaşmışlar.
Ben artık bu rekorlarda hangi frekanslarına ulaştıklarınızı, hangi anakart kullandıklarına bakıyorum. Evet. Bir Asus, bir MSI, şimdi mesela MSI kullanmışlar.
Yine MSI, X99.
Dolayısıyla şimdi hani frekans yarışı devam eder. Yarın Corsair'i bunu 10 MHz arttırırız lan. Dünya rekoru onda oluyor ama geçen sene konuştuk ya, şu anda DDR3'lerde dünya rekoru bunun çok az üstünde galiba. Evet. 4400 MHz civarında şey. Galiba. Herhalde birkaç haftaya onu geçerler.
Tabii DDR4'te biz, ben sana diyeyim, sene sonuna kadar donanım haberde 5000 MHz'leri belki şey yapabiliriz çünkü, rekor anlamında.
Çünkü hani bakıldığı zaman sonuçta şu an DDR4'lerde kullanılan DRAM yongaları üretebilen firmalar belli. Gidip ondan zaten iyisini aldığın zaman frekans konusunda.
Bir de onlar da evrimleşiyor kendi içerisinde.
Evet, aynen onlar da güncelleşiyor. O zaman sana iki tane sorum var. Birincisi, sence bir sonraki rekoru kim kırar? Ben Corsair'den bekliyorum. Ya da G-Skill.
Ben G-Skill.
Yani Corsair biraz sessiz kaldı. Ben o yüzden biraz Corsair'den bekliyorum. Hani sonuçta G-Skill bayağıdır konuşuyoruz. Onlar da rekor
onlar da kırdı.
Ama hani Corsair biraz daha şey çalışan bir firma burada. Hani rekordan ziyade ben ürüne yöneliğin tarzında. G-Skill hani sanki bu megahertz yarışından reklam yapmaya yönelik bir eğilimliymiş
gibi. Şimdi G-Skill biraz daha böyle uzak doğu firması ya. Onların arasında bu overclock, işte hız ışırtma, LN2'ler falan daha popüler. Corsair biraz daha global bir firma olduğu için her alanda aktifler. O yüzden biraz daha stratejileri daha global anlamda gerçekleşiyor.
Peki sen de 5000 MHz'i ne zaman görürüz?
5000 MHz'i bence 2015 sonuna gelmeden görürüz.
Ben de aynı fikirdeyim. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. 5000 MHz'i nerede görürüz biliyor musun? Haziran'da Computex'te demosunu da görebiliriz.
Olabilir.
Orada bir şov yaparlar.
Gene klasik Computex şovlarından
biri. Orada bak orada G-Skill yapar bunu. Evet, arkadaşlar G-Skill'in bir huyu var. Her ki ana vatanları Tayvan'da yapılan bir fuar Computex. Dünyanın en ünlü overclockçılarını toplayıp İşte bir anakart üreticisiyle işbirliği yapıyorlar. Zaman zaman işte Asus, Değişiyor. Evet. Değişebiliyor. Havalarına göre ya da anlaşmalarına göre. Hep bir rekor kırarlar. Ben bak sana söyleyeyim 5000 MHz'i belki orada yakalarız.
Evet, orada olursak da biz de zaten size çekeriz, yerinden
çekeriz, aynen.
Bu rekoru aktarırız. Depolama tarafıyla geçmek istiyorum haberlerimize. Çünkü Samsung'un 840 Evo'su biliyorsun. O da
bu da bir skandal.
Evet, yani. Bu da bir skandal. Samsung'un 840 Evo serisinde kullanıcıların fark ettiği bir problem vardı. Eski verilerin çok yavaş okunması. Yani diskin performansında hiçbir şey yok. Mesela bir şey kopyalıyorsun, çat okuyorsun, sıkıntı yok. 3 hafta önce attığın dosyaya ulaşmak istiyorsun. Bir okutuyorsun 20 MB. 20 MB, 30 MB. Samsung bu durumu zaten kabul etmişti. Algoritmasında bir problem olduğunu söylemiş ve firmware güncellemesi yayınlamışlardı. Durumu toparlamış gibi gözüküyordu ilk başta o firmware güncellemesi ama kullanıcıların yaptığı raporlara bakılacak olursa hala bu problem devam ediyor ve
ya inanılmaz ya 20 MB'lara düşen performanstan bahsediyorlar. Yani şaka gibi yapmışlar. Yani 20 MB ya 15. aldığın diskin performansı yani.
Yani USB bellek performansı bildiğin.
USB en kötüsü. En kötüsü evet. Yani. Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bunun üzerinden aslında çok fazla yorum getirilebilecek bir durum söz konusu değil. Zaten Samsung durumu kabul etmişti. İki açıdan olaya bakabiliriz. Birincisi firmware güncellemesi çıkmasına rağmen bu sorun devam ediyor. Dolayısıyla tam anlamıyla sorun çözülebilmiş değil. İkincisi de sorunun kaynağı ne demek lazım? Sorunun kaynağı da şu kontrolcü.
Evet.
Kontrolcüyü kontrol etmek için yazdığın yazılım. Hani çok eski nesil SSD'lerden bahsedecek, işte garbage collection falan yapamıyor diyeceğim. Bir sürü hata olacak da hani bu nesil
bu seviyeler.
Öyle bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla kontrolcünün yönetilmesi konusunda bir sıkıntı var yani. Hani Samsung bunu çözebilmiş.
Bir de TLC NAND ya şimdi bu ilk TLC aslında örneklerden biri. Yani kullanıcıya yani yönelik.
NAND'larla ilgili sıkıntı olabilecek mi? Sonuçta kontrol edemiyorsun yani. Çünkü performans belki onun, direkt 20 MB'da kalmıyor.
Evet, belki onun ömrünü koruyabilmek adına bir şeyler geliştirdiler. Onlar uzun vadede böyle bir etki.
Düşünmezsin. Yani hani
tahmin etmedikleri bir hata.
20 MB'da
çok kötü ya. Canım. Hani şöyle düşün. Sen bu diske bir oyun kurdun. Oynamadın 2 hafta. İşin gücün oldu. Geldin bir daha açacağım bilgisayarı. Bilgisayar felç. Hadi ara ki bulasın yani.
Şimdi şöyle bir şey var. Hani kesin olan bir şey var silikon tarafında. Ne kadar az kullanırsan ömrü o kadar uzun olur.
Evet.
Değil mi? Dolayısıyla hani burada bir cep telefonlarında gördüğüm o power saving mod tarzı bir yaşam koruma modu gibi bir şey olabilir ama oradaki performans da böyle bir performans olmaz. Hani 20 MB, kimi kullanım senaryolarında hani verinin eskiliğine göre 50 MB'ları 60 MB'ları görüyorsun. Onu gördüğün zaman 20'ye göre mutlu oluyorsun tabii muhtemelen ama hani bir olası bir koruma modunda bu performansın en kötü ihtimalle yani yarısı kadar düşürsen 500'lerden 250'lere düşmesi lazım. Yani bir önceki jenerasyonun performansını vermesi lazım ama burada Samsung'un dediği ve düzeltemediği hata devam ediyor. Bence algoritmik problemler.
Böyle şöyle bir şey de geliyor aklıma. Büyük ihtimalle şimdi bunlar bu durumu toparlarken verileri kurtararak toparlamaya çalıştılar. İlk öncelik o oldu doğal olarak. Çünkü insanların
hani diskleri sıkıntı.
Firmware update'inde bütün diski silinecekse sıkıntı. Uğraştır yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil. İlk bunu denediler büyük ihtimalle. Verileri nasıl kurtarırız da silmeden bir firmware güncelleriz, durumu düzeltiriz dediler. Büyük ihtimalle yapamadılar. Acaba yakın zamanda bir firmware daha cihazı sıfırlayarak
ya biz de bahsettik ya şimdi hani bol kesen dağıtmaya devam ediyoruz. Samsung'un da burada bu müşterilere bir şeyler yapması gerekiyor.
Bunlara da 850 Evo versin.
Şöyle bir şey var arkadaşlar. 840 Evo sorunlu olan bir SSD serisi. 840 Evo, 850 ise bambaşka bir seri. Yepyeni bir seri. Muazzam bir seri.
Aynen öyle.
Fiyatı kısmen yüksek olmakla birlikte hani bugün alabileceğiniz en iyi SSD'ler, en iyi SSD'lerin başına geliyor hatta baktığınız zaman. Ama 840 serisinde muhtemelen ben bir hatta birden fazla bir yazılım güncellemesi görebiliriz kontrolcü için diye düşünüyorum.
Evet, siz de eğer 840 Evo kullanıyorsanız ki bizim ülkemizde de çok sattı biliyoruz o sürücü. Önemli verilerinizi alın. Bir şekilde bir yerde farklı bir yerde bir yedeği dursun.
Poliyanmacılık yaptığınızdan şuradan bakabilirsin. En azından çipi ve kontrolcünün kendisini Samsung geliştirip ürettiği için en azından sorunun kökünü emiyor ve en nihayetinde günün sonunda çözebilme yeteneğine sahip.
Tabii sonuçta disk bozulmadı. Yavaş da okursa bir gece bırakırsın bütün verileri, okutur başka bir yere kaydedersin.
Ama 20 MB da bozulmaktan farklı değil ya.
Tabii yani kullanılabilir bir senaryo oluşturmuyor. En azından hani polyanlıcılık yapıyoruz ya, bardağın dolu tarafından baktık. Şimdi bir de güç kaynağı haberiyle devam edelim. Güç kaynaklarını pek fazla dahil etmiyoruz. Aramızda tartışmaya sebep oldu, o yüzden koyduk haberi biraz da. Superflower isimli bir güç kaynağı üreticisi. ODM çalışıyorlar büyük ihtimalle. Aynı zamanda kasada yapıyorlarmış. 2000 watt'lık ilk güç kaynağını duyurduk demişler. Şimdi sen dedin ki 2000 watt'lık güç kaynağı vardı dedin. Hatta araştırdık biraz falan. 2007'de Computex'te Thermaltake o tough power'lar var ya böyle.
Yani her jenerasyonda gördük. Her şeyi gördük yani. 2000 watt.
Araştırdım. 2 kilowatt. Araştırdım biraz. 2 kilowatt'lık versiyonu büyük ihtimalle Thermaltake çıkarmamış. Yani bir göstermiş fuarda 1500'ü çıkardılar. Çünkü 1500 bizde de vardı hatırlıyorum. Burada şimdi Superflower'ın 2000 watt'lık yeni power supply ile beraberiz. Modüler yapıda bir güç kaynağı. %94'lere vuruyor verimliliği 80, orada.
80 watt platinum var demek ki. Yani burada şöyle bir şey var. Hani 2000 watt ya da 2 kilowattlık güç kaynağı olayında aslında bakılırsa piyasada çok güç kaynağı var. İnce yenilen güç kaynakları da var. Consumer yani tüketici sınıfına yakınlar da var ama genelde form faktörleri onların, eski olanlarının, bizim bildiğimiz standart ATX kasalarla çok uyumlu değil.
Zaten bu güç kaynağı da uzun. Yani her kasaya sığmayabilir.
Uzun ama daha tüketici dostu, evet, bir tasarım var. Dolayısıyla muhtemelen oyuncu sınıfı kasaların pek çoğunu kullanırsın. Yani orada sıkıntı yaşamazsın.
Zaten bunu alacak adam da gidip 50 dolarlık kasaya bunu takmaz herhalde.
Yani hani öyle bir durum söz konusu olmaz bence de. Hani benim burada dikkatimi çeken nokta yüksek kapasiteli bir güç kaynağı. 2000 watt. Modüler yapıda ve 80 plus platin.
Yanında da yanlış hatırlıyor musun? 40 tane mini kablo geliyor. Yani modüler olmasa herhalde. Paranın
kabloyu yatırıyorsun yani, anlayacaksın.
Gerçekten öyle. Modüler olmasa zaten başa çıkamazsın o
yani
kadar kabloyu.
Yüksek, bak çünkü yüksek verimliliği yakalamak kapasitenin arttıkça zaten zorlaşan bir unsur biliyorsun. Bir güç kaynağını modüler yapmak da verimlilik konusunda sıkıntı yaratıyor.
Tabii o temas noktalarında.
Ama yani ikisini bir yere getirip ve aynı zamanda verimliliği bu kadar yüksek tutmak gerçekten güzel çalışmış
arkadaşlar. 140 mm'lik bir fanı var. Bu güç kaynağını zaten çok fazla ısıtamazsın. Tabii tabii, bütün o yeni teknolojiler var. Koruma vesaire, sıcaklık, o bu derken her şeyi koymuşlar. Açıkçası 4 yolda SLI falan yapacaksanız.
Ya da 290 X2'den 2 tane takıp değil mi?
Aynen, üstüne 59-60'ı da köküne kadar dayayacağım diyorsanız çıkış yolu bu arkadaşlar. Ha, tek 12 volt hattı var, onu da belirtelim. Çoklu yok yani, bizim sevdiğimiz bir tasarım dili.
Özellikle zaten şey ya, yani geliştirme aşamasında da ilgili firma overclock'larla işbirliği yapmış. Zaten yüksek performans kulun hızlaşmacılarında ilgi duyacağı türden bir güç kaynağı almış.
Şov güç kaynağı almış biraz. Şovlarda görürüz.
İşte bizim belki G-Skill Computex'e
bunu
kullanır.
Bunu kullanabilir. Gerçekten görebiliriz. Son haberimiz arkadaşlar bir güncelleme haberi. Güncelleme ama donanımsal bir güncelleme. Hı. Raspberry Pi platformu bildiğiniz gibi çok popülerdi. Çok tuttu. Ülkeler tarafından desteklendi. Evet yani. Zaten tasarlanma amacı çok hoşdu senin de söylediğin gibi. Şimdi onun yeni versiyonunu karşılaştık. Biliyorsun arada birkaç A, B falan versiyonları vardı ama platform aynıydı, belleği farklıydı vesaire. Şimdi artık çok daha güncel bir platformla karşımıza çıkıyor. Tek çekirdekli odandaki işlemciden kurtulmuşlar. Broadcom'un 4 çekirdekli Cortex A'ya
tabanlı. O da Broadcom'du
evet. 900 MHz'lik yeni bir işlemcisini terfi etmişler. Dahili grafik birimi yine Broadcom tarafından geliştirilen bir grafik çipi. 1 GB'lı sistem belleği var. Ama fiyatı 35 dolar. Fiyatı korumuşlar.
Yani fiyatı evet. Diğerinin 512 MB'lik versiyonuyla aynı fiyatı. Evet. Çünkü onun bir de 256'sı vardı. O daha ucuz.
O da 25 dolardı galiba.
25, aynen öyle, öyle olması gerekiyor. Ben de öyle hatırlıyorum. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Raspberry Pi'deki amaç neydi? Çocuklara erken yaşta programcılığı üretmek değil mi? Bunun üzerine bir şeyler geliştirsinler vesaire. Alıp bununla evine torrent makinesi kuran da oldu. Ubuntu çalıştıran da oldu.
Kendisi robot yapan da var.
Raspberry olsa kendi işletim sistemi dağıtımı da var. Linux tabanlı biliyorsun. Şimdi bunu güncellemek zorunluluk haline geldi. Çünkü Raspberry Pi'nin ortaya çıkardığı bu yeni akımın sonucunda pek çok firma böyle şeyler yaptı.
Akımı başlattı ama kendisi platform olarak o akımı taşıyamadı bence. Çünkü eski yani.
Evet yani. Ama tabii o buradaki amaç donanımsal bir performans elde etmekten önce üzerine bir şeyler yazmak. Hatta hafızdan beni yanıltmıyorsa galiba üretim tarafını İngiltere Sony ile yaptılar. Sony'nin de ciddi bir desteği söz konusuydu bu firmaya.
Ya belki İngiltere diyorsun, ARM İngiliz şirketi. Belki bu şeyden hiç lisans parası almadılar bile.
Ya tabii öyle bir durum da söz konusu olabilir. Sonucunda eğitim amaçlı, özel amaca hizmet ettiği için. Ama zaten güncellenmesi gerekiyordu. Çünkü hani bakıldığı zaman bu akımın sonunda bugün işte Intel'in Galileo'su var. Evet. Aslında benzer misyon hizmet ediyor. Tabii, yani tabii. Mucitler için yaptık diyor. Al bunun üzerine bir şeyler geliştir diyor. Edison merkezi altında SD kart boyutunda benzer bir sisteme sahip
olmuşsun. Çoğunun ünlü bu açtı.
Çoğunun ünlü. Yani o mantığı başlatan bu oldu aslında bakıldığı zaman. Yeni bir şey yapmadılar.
Yok.
Ama uygun fiyata üzerine bir şeyler yapabileceğim platform olarak çok
bu projelerin hepsi uygun fiyatlı bilgisayar, işte tasarım masarım dediler. Ya çok çakma çukma donanımlarla çıktılar ya da verdikleri fiyatları tutturamadılar. İşte Raspberry Pi burada kendisini şey yaptı, yer buldu.
Yani burada bence aslına bakarsan bu stratejide en güzel şey neydi biliyor musun? Bunlar şunu gördüler. Bu işlerin yaygınlaşabilmesi adına bu işe sahip çıkan bir komünite oluşması lazım. Bunlar komünite oluşturdular. Üzerine yazılım yazan gırla adam çıktı daha sonrasında. Keşke ülkemizde de böyle şeyler eğitim kurumlarına yaygınlaştırılabilse. Çünkü hani doğrudan bununla ilgili olmasa bile bugün okuduğum bir haber aklıma geldi. Yani yine Hindistanlı bir çocuk, 13 yaşında. Görme engelli insanlar için işte o karbon kağıdı, yani onların okuyabileceği türde baskı yapabilen Lego'dan oluşmuş bir yazıcı geliştiriyor. Daha sonra bunu fark eden babası çocuğunu şirketine 35 bin dolara bağışlıyor. Annesi de şirketin CEO'su oldu. Yani ne güzel yani. Sonra Intel'de bunlara destek olacağını açıklıyor. Hani böyle şeyler ülkemizde niye yok yani? Bakıyorsun bugün iki tane televizyon programında kızları toplamışlar. İşte bugün ne giysem bu tarz benim diye tartışmalar, insanları ekranlara kilitliyorlar. Ama bir taraftan da başka memleketlerde bu insanlar 13 yaşında çocuklara görme engellilerin kullanabileceği yazıcı geliştirmek için fonlar sağlıyor. Gibi gibi gibi.
Biz neredeyiz, millet nerede değil mi?
Yani işte.
Ben ama bunların açıkçası şey olduğunu düşünüyorum biraz da. Siyasi şeyleri de yapmayalım da. Hani toplumun eğitimsel seviyesini belli bir yerde tutup daha üzerine çıkmasını engelleyip hani algı operasyonlarını daha kandırılabilir şekilde.
Ama yani yıllar tabii, süre gelen yani hani
bu yeni bir strateji değil. Dünyanın her yerinde yıllarca
yapılmış. İnsanları boş programlarla televizyonlara kitle.
Aynen.
Atalan Üsküdar'a gelsin sabır değil mi yani? Aynen. Bir adam diyor ki yani
ayakta uyut işte.
Tabii canım, bir adam diyor ki ben şeye nasıl kuş şey yaparım diyor yani. Mars'a nasıl çıkarım, oraya nasıl koloniler kurarım diyor. Bir taraftan bir tanesi yok. Antarktika'da ben nasıl petrol çıkartabilirim? Bunun şeyini düşmüş durumda. Birisi de hani hangisi tarz hangisi değil, evet, değil mi? Bunları izle. Daha sonra bir öyle gün sonra haber sitesini açıyorsun arkadaş. Hangi futbolcunun eşi arabasını bilmem neresini kaldırıma vurmuş. Ya bunu çok direkt gözünün içine sokuyor yani.
Çok mühim. Bir de öyle bir görselle koyuyor ki alakası da yok. Hani girip bakıyorsun neymiş falan diyorsun. Saçma sapan da şeyler
ya, bilimsel çıkıyor. Bilimsel haberlerle ilgili sen ne kadar nitelikli haber gördün Allah'ını seversen.
Ya.
Yani emin ol Türkiye'de pek çok üniversitede bizim bilmediğimiz önemli projelerde aslında geliştirdiğimiz çalışmalar var ama hangisini nerede duyuyorsun ya?
İşte
platform. Bu bahsettiğimiz haberlerin pek çoğu ilgili ülkelerin önemli haber kaynaklarında kendisine yer bulabilen şeyler. Ama biz de buna gelene kadar siyaset, spor, magazin,
o onun kadar Mehmet'i çok şey, saçma sapan şeyler
var ya. Ya neler neler ya. Tövbe,
o barda kimi gördü?
Kim eşinden neden bu? Bir de yeni bir akım var biliyorsun değil mi? Sosyal medyada çok karşına çıkıyor. Eski dizi oyuncusu çocuktu bir şimdi evet, oldu değil mi? Bir de böyle şeyler türemeye başladı.
Yok ya, ücretini 3'e katladı, 5'e katladı bir şeyler. Ya bize ne arkadaş, sen orada bu memlekete bir çivi çakmış mı onu söylesene ya. Neyse arkadaşlar, bu hafta da donanma haberi sonuna gelmiş olduk. Son tarafı biraz kendimizi kaybedip kaptırdık, kusura bakmayın.
Bunlardan da bahsetmek lazım herhalde çünkü yani sonucunda onlar, memleketin gerçeği bunlar.
Doğru
konuşmak da gerekiyor.
Evet, bizden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta yine görüşeceğiz sizlerle. Güzel bir gündem yine hazırlayacağız. Olayları konuşacağız, yorumlayacağız. Ama ne zaman? Önümüzdeki hafta. O yüzden bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.